Ayrım 4. Dam Ağası, Kemal Tahir, sayfa 36. Kahraman ailesinin en ünlü adamı Ağabey aynı sıralarda dağı taşı namına tapulatırken Rıza Bey vurduğunu zara karıya yatırarak dolaşıyor, hapislere girip çıkıyor, rezillik bırakmayıp yapıyordu. Cumhuriyet idaresi kuvvetlenince işler kesaplaştı. Amcaoğlu Ağabey'e dehalet etti, çiftliklerinden birisine kahya oldu. Ağabey Sungurlu'nun sözünü taşa geçiren bir derebeyi olmuştu. Hoşuna gitmeyen kaymakamları arkasından teneke çaldırarak def ediyor, ipten adam alıyor, Akçakoyun çiftliğindeki konağında Çorum valisine ziyafetler çekiyordu. Bu ziyafetlerde sofraya oturulunca ağabey ortaya 4-5 kutu getirir, hepsini açar, hangisiyle yemek istersiniz diye sorar. Bu suretle altın suyuna batmış olandan başlayarak gümüş, fakfon, pek sanatkârane yapılmış kemik kaşıklarını gösterirdi. Sabahlara kadar poker oynarlar, ağabey kaybederken neşelenir, cüzdanını göstermekten, parasını ortaya saçmaktan zevk duyardı. Ankara'ya gidişinde Tabarin Bar'da her gece 500 lira yediği meşhurdu. 120 ortakçısı, beheri 500 koyunluk 15 sürüsü, halis Arap atları, iyi silahları vardı ama hiç çocuğu yoktu. Ağabey Sungurlu kazasının köylerinde nasıl hüküm yürütüyorsa kaza merkezinin eli bastonlu hükümdarı da Emir Ali Mustafa Bey'di. Emir Ali Mustafa Bey'in hayatı tüfekle tabanca ile dolu olmadığı halde ağabeyin silahşörlük hayatından daha enteresan, daha heyecanlıydı. Emir Ali Mustafa Bey işe pek küçük yaşta kendi sayı ile başlamıştı. 14 yaşında Sungurlu kasabasının kran harmanı denilen mevkiinde 5 kişinin taarruzuna uğrayarak ırzına geçildiğini bilenler hala sağdır. Bu felaketten sonra Mustafa oğlan haftanın birçok gecelerini hamamda geçirir, bu yüzden babası Hacı Hasan Efendi'nin oğlunu evlatlıktan reddettiği söylenir. Biraz daha büyüyünce Mustafa oğlan kumarbaz tellallığı yapmaya, gizli kumar oynatılan evlere kumarbazları götürmeye, onlar oynarken başlarında ayakta durup saatlerce ışık tutmaya başladı. Rakı tükenirse rakıya koşuyor, sızanların ceplerini karıştırıyor, kumardan artan ufaklıkları, yazma mendilleri, ağızlık ve tabakaları aşırıyor, kazananlardan bahşiş alıyordu. Seferberlik patladığı sırada askere gidecek yaşta değildi. Babasının hacı lakabından istifade ederek başına bir sarık dolamış çerçiliğe başlamıştı. İşte o sırada Ermeni katliamı Hacı Mustafa oğlanın imdadına yetişti. Karakolun yanında Mıgırdıç Gevur'a ait taş mağazayı kiralamış gibi cebren açtı, içine yerleşti. Geceden geceye kepenkleri kapattıktan sonra çıra ışığında her tarafı kazdı. Nihayet iki gaz tenekesi dolusu altın buldu. Altını bulduğundan 6 ay sonra Hacı Mustafa oğlan Emir Ali Mustafa Bey oldu. Kuvvayi Milliye'de ciheti askeriyenin bütün alışverişi, menzil teşkilatı, müteahhit işleri Emir Ali Mustafa Bey'in inhisarına verildi. Sungurlu Çarşısı'nda öyle günler oldu ki, beyin satın aldığı buğday çuvalları geçecek yol bırakmadığından kaymakam bey bile arka sokaklardan dolaşarak makamına gidiyordu. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emri üzerine ölenler bir yana, düşüp kalanların bir kısmı hastanelere, bir kısmı İzmir'e girdikten, Lozan'da Türk kurtuluşu altın kalemle tarihe kaydedilip, Cumhuriyet'in ilanıyla memleket hürriyet ve istiklale kavuştuktan sonra, Sungurlu gözünü açınca karşısındaki iki muazzam kudreti gördü. Bunlardan birisi bizzat eşkıyalık eden ve bütün gelmiş geçmiş eşkıyalara yataklık yapan Kürt ağabey, diğeri macerasını kısaca hikaye ettiğimiz Emir Ali Mustafa Bey'di. Bu iki bey hamdolsun düşmandan kurtarılmış bir vatanda bulunuyorlardı. Gerek Rumların gerek Ermenilerin emlakı ortada kalmıştı. Farzı fevt etmek milli hamiyete yaraşmazdı. İkisi iki taraftan paçaları sıvadılar. Biri bir değirmen aldı, birisi 3 mağaza tapulattıysa öteki de 3 mağaza tapulattı. Ağabeyin uçsuz bucaksız çiftliklerine 120 hanelik esirlerine karşılık Emir Ali Mustafa Bey muazzam buğday ardiyeleri ve Sungurlu için hakikaten büyük ve çeşitli bir manifatura mağazası açmıştı. Diğer köylüler de muhtelif vesilelerle kız kaçırmak, tarla sınırlarına tecavüz etmek, su sulamak, hayvan sürmek, vuruşmak meseleleriyle hükümete işleri düştükçe ağabeye koşarlar. Ağabey onların namına jandarmayı, müstantiyi, hakimi görür, aldığı paranın yarısı ile işlerini düzeltir, diğer yarısını cebine atardı. Sungurlu köylülerinin geri kalan malları da harmanda ödenmek şartıyla Emir Ali Mustafa Bey'in defterindeki borca karşılık tutulurdu. Böylece seneler geçti. İki tarafta Halk Partisi'nin halk için halkla beraber prensibinden faydalanarak gitgide şiştiler. Mukabil istikametlerden gelen büyük seller gibi araziyi, insanları, hayvanları, ağaçları, hatta otları ve karıncalarına kadar yutarak nihayet karşılaştılar. Artık bir kazaya sığamıyorlar, kımıldadıkça birbirlerine çarpıp birbirlerini rahatsız ediyorlardı. Evvela iki tarafta kabadayılığı elden bırakmadı. Belediye kahvesine herhangi birisi 2000 liraya pekala kapatacak iken karşı karşıya iddialaşıp 12 bin liraya çıkardılar. Emir Ali Mustafa Bey daha tüccar olduğundan ağabeyin izzeti nefis meselesi yaparak icabında 112 bin liraya kadar arttıracağını da kestirerek müzayededen çekildi. Sıra diğerine gelince el altından haber yolladı. Münasip bir komisyon vereceğini, bu satışa hiç karışmamasını ağabeyden istedi. Ağabey bunu hakaret saydı. Mustafa Bey'i sokak ortasında bastonladı. Değirmen müzayedesi daha beter oldu. Arada 8000 lira oynadı. Zafer gene ağabeyde kalmıştı. Emir Ali Mustafa Bey vaziyetin fenalaştığını görür görmez başka bir plan düşündü. Kız kardeşi Fadime Hanım'ı ağabeye musallat etti. Fadime Hanım enine boyuna tıkız, etli canlı bir kızdı. Sungur'la da küfvü bulunmadığından 25 yaşına geldiği halde evlendirilememişti. Kara gözleri erkeksizlikten çakmak çakmak parlıyor, kocaman memeleri kişneyen bir kısrak sağrısı gibi bıngıldıyordu. Ağabey gençliğini at üzerinde eşkıyalıkta, hayvan sürülerini kovalayarak geçirdiğinden kadına karşı mukavemetsizdi. Derebeyliğin bir şartı da pehlivanlıkta ve eşkıyalıkta olduğu gibi uçkuruna sağlam olmaktadır. Ortakçı ve hizmetkarların karısı ve kızı derebeyin baba ana bir bacılayır sayılır. Bu hususa dikkat edebilen mütegallibeler köylünün yalnız malını değil derisini bile kolayca soyarlar. Karşılığında isyan yerine hayır duası alırlar. Ağabey 45 yaşına kadar bu kaideyi asla bozmamış, harama uçkur çözmemişti. Ankara ve İstanbul barlarında hatta randevu evlerinde yüksek memur ahbaplarına en pahalı ziyafetleri çektiği gecelerde bile onları çifter çifter yatırdıktan sonra bastonunu savuraraktan sokağa çıkar, akrabalarından Bekçibaşı Süleyman'ın kale başındaki evinde tek başına yatardı. Kendisine hiçbir çocuk doğurmayan karısı yiğit bir Erzurum kızıydı. Senelerce en muhtaç zamanlarında kocasına yalnız karılık değil, her türlü arkadaşlığı yapmıştı. Yaylada eşkıyalarla beraber kurşun atmışlar, muhacirliğin ilk senelerinde beraberce aç kalmışlardı. Şimdi artık iki gözü trahomdan kapanmış, dizleri romatizmadan tutmaz olmuştu. Evde bir sürü yeğenler, akraba çocukları vardı. Ama ne de olsa eski bir derebey ailesine mensup olan ağabey sülalesinin kendisiyle beraber kaybolup gitmesini de istemiyordu. İşte gerek bu düşünce, gerek karısının kadınlık vazifelerinden hiçbir şey yapamaması, hovardalıktan mahrum geçirilmiş bir gençliğin yürekte bıraktığı gittikçe fazlalaşan teessüfü ve bilhassa Emir Ali Mustafa Bey'le artık tehlikeli bir şekil alan iktisadi çatışmalar Fadime Hanım'ın kazanma şansını arttırdılar. Ne kadar zengin olursa olsun evde kalmış bir kız sayılmanın hacaletinden artık usanan Fadime Hanım, ağabeysi Mustafa Bey'in fikrini kabul etti. El altından cadı karılarla ağabeye yanıp tutuştuğunu bildirdi. Ağabey evvela bu işte rakibinden alınacak umulmaz bir intikam fırsatı buldu. Kurnazca yumuşadı. Yakın tarihe rastlayan bir şeker bayramı da imdada yetişti. İki düşman sureta barıştılar. Emir Ali Mustafa Bey müstakbel damadını haftanın 4 günü evine davet etti. Nihayet araya hacılar hocalar müftüler karışarak Fadime Hanım'ı ağabeye aldılar. Balayı seyahati İstanbul'da geçti ve 3 ay sürdü. 3 ay sonra Sungurlu'ya sanki başka bir ağabey gelmişti. Yıkılmaz zannedilen bu 2 metre boyundaki adam, derisinin içinden okkalarca et çıkarılmış gibi porsumuş, yanaklarındaki renk solmuştu. Fadime Hanım erkeğe doymak bilmeyen isterik kadınlardandı. Dayak yemekten zevk aldığı kadar etrafındakilere maddi eziyetler vermekten büyük bir zevk duyuyordu. Yani hem mazohist hem de sadistti. En umulmadık sıralarda kocasını kızdırır, kızdırdıkça edepsizliği arttırır, etrafına hükmetmeye alışmış bu korkunç adamı korkutarak kendisine doyasıya dayak attırırdı. Her dayak faslı kasabada iseler mahalle için, çiftlikte iseler köylüler için korka korka takip edilen bir oyundu. Kadının feryadı dünyayı tutar, sonunda dişleri kilitlenir, ağzı köpürür, vücudu simsiyah, yüzü gözü şişmiş düşer, aklı başına gelince üstü başı yırtık pırtık ağabeyin içeriden kilitlediği oda kapısına koşar, yalvarır, ağlar, kapıyı açtırır, kendisini dünyanın en cilveli orospusu halinde onun koynuna verirdi. Kavgalarının hemen akabinde yaşlı kocasını şaşırtan bu kızgın kadınlığı olmasa ağabey Fadime Hanım'ı çoktan def edecekti. Belaya çattık ya Rabbi diye böylece sevildiğine mağrur tahammül ediyordu. Dayak tayını Fadime Hanım'ın vücuduna tam 15 gün dehşetli bir rahatlık verirdi. 15 gün evinde herkese karşı nazik, terbiyeli, bu kadar zengin bir ailenin kızı olup hoyrat, kadir bilmez kocası tarafından dövülmekten şikayetçi gezer, sonra birdenbire değişirdi. Bu sefer ruhunun ikinci perdesi açılıyordu. Etrafındakilere insan olsun, hayvan olsun eza etmeye başlıyordu. Hizmetçilerin etlerini çürütecek derecede burar, onları ciyak ciyak bağırtır, kediyi tekmeler, her eline geçen tabakları bardakları kırar, gizlice eşeklerin ineklerin sağrısına çakı ile yaralar açardı. Kızını doğurduktan sonra bütün hıncını ondan almak istiyor gibi hem de sever görünerek çocuğun butlarını kan çıkarıncaya kadar ısırır, göğsünü siyahlatıncaya kadar emer, sonra ağlamasına öfkelenerek saçlarını yola yola kendisi de ağlardı. Artık ağabeyin 46 yaşındaki erkekliği onu doyurmaz olmuştu. Kocasının kifayetsizliğini herkese, hizmetçilere, uşaklara, akrabalarına, memur kadınlara söylüyor, çareler arıyordu. Halk arasında dilden dile gezen macun reçetelerini yaptılar. Fakat dünyada taşıma suyla dönmeyecek 2 değirmen varsa birisi de birdenbire yorulmuş bir erkeğin kuvvetiydi. Bu hal ağabeyi karısına karşı büsbütün mahcup, büsbütün mukavemet edemez hale getiriyordu. Kabahat kendisindeydi. Bu kahpeyi 10 sene evvel alıp iyice doyurmadığından. Dayak sefaları devam etmekle beraber ağabey bir çeşit şehvet kılıbığı olmuştu. Artık Fadime Hanım'ın elinde kocaman bir oyuncaktan ibaretti. Evde öyle bir hayat başlamıştı ki 2 sene evvel Sungurlu kaymakamı böyle yaşıyor deselerdi ağabey memleketin ahlakı namına birçok zararları göze alarak herifi bir gecede temizletiverirdi. Çok sarhoş olduğu bir gece bütün gayretine rağmen vazifesini yapamamış, utancından hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Böyle bir fırsat gözleyen Fadime Hanım 15 yaşındaki hizmetçisini çağırdı. Bey'e yardım etmesini söyledi. Küçük hizmetçi ile beraber ağabeyi ortalarına aldılar. Ertesi sabah geceki rezaleti hatırlayarak insan içine bir türlü çıkamayacağını düşünen ağabey bir haftada buna da alıştı. Artık hizmetkarları, ortakçıların oynak karılarını, körpe kızlarını, kocasının koynuna Fadime Hanım koyuyor, karşılarına geçip ağzı bir karış çarpılmış, gözleri süzgün seyrediyordu. Çeşni değiştirmek erkeğin yorgunluğunu ancak öteki kadınlar için biraz gidermiş, Fadime Hanım'ın hiçbir işine yaramamıştı. Bunun üzerine gerek Allah gerek insanlara karşı kendisini yerden göğe kadar haklı çıkaran Fadime Hanım önüne her rast gelen erkekle yatmaya girişti. İlk zaman çoban çocuklarını koynuna alır, yabancı erkekler ararken giderek beyin uzak yakın akrabalarına da el attı. Hatta bunlardan daha başka türlü daha acayip bir zevk almaya başladı. İlk zamanlar bu azgın karının hücumlarından kurtulduğuna sevinen ağabey memnundu. Sonra biraz şüphelendi. Nihayet günlerden bir gün karısını yeğeni Rıza Bey'in koynunda yakaladı. İkisini birden vurmayışının sebebini ihtiyar bir ahbabına kısaca söylemiştir. karının orospuluk etmesi düşmanların karısını orospulukta yakaladı demesinden daha hayırlıdır. Mustafa Bey işte bu sırayı bekliyordu. Düşmanının maddi ve manevi kuvvetleri mahvolmuştu. Damadını en tehlikeli silahşörü Rıza Bey'i de el altından razı ettikten sonra 4 tane Çerkes getirdi. Bir arife gecesi sahur yemeğinden biraz evvel kahveden eve dönen ağabeyi kapısının önünde pusuya düşürüp 27 yerinden kurşunlayarak öldürttü. Ağabey son bir gayretle ifade vermeden ölmemek, düşmana meydanı serbest bırakmamak için dişini sıktı. İnsanüstü bir kuvvet gösterdi. İfade verdi, vuranları tanımıştı. Vurduran da kayınbiraderi Emir Ali Mustafa Bey'di. Sungurlu jandarması, Sungurlu müstantiyi, Sungurlu müdde-i umumisi, hatta adliyeyle hiçbir alakası olmayan Sungurlu kaymakamı fırsatı kaçırmadılar. Emir Ali Mustafa Bey aylıklı katilleriyle beraber tevkif edildi. Derhal kesenin ağzı açıldı. Bir taraftan Sungurlu Adliyesi Mustafa Bey'in büyük servetinden ve büyük zaferinden hisselerini alırlarken, bir taraftan da Fadime Hanım'ı bol bol kullanan akrabaları ağabeyin mevcut servetini yağmalıyordu. İki tarafta olan işten memnundu. Sungurlu hissesini alınca işi Çorum'a havale etti. Çorum Adliyesi de hissesini alınca davayı bilmem hangi kanun maddesine uydurup Ankara'ya naklediyordu. Ankara Adliyesi de böyle bir iş bekliyordu. Arayı biraz soğutmak için celseler celseleri, keşifler keşifleri, şahitler şahitleri takip etti. Nihayet Emir Ali Mustafa Bey ve 4 tane aylıklı katili delil bulunmadığından beraat ettiler. Rıza Bey bu müddet içinde beyini vuran herifi mahkum ettirmek gayreti güdüyormuş gibi yürüyen malları, yani bütün sürüleri, atları, sığırları satarak Ankara'ya yerleşmiş, kumar oynamaya girişmişti. Davanın beraatle neticelendiği tarihte o da son 50 liralı 1-2-1'le kaybetti. İki taraf da Sungurlu'ya döndü. Fadime Hanım kocası vurulduktan sonra bütün altınları alarak ağabeyinin evine yerleşmişti. Rıza Bey Emir Ali Mustafa Bey'i vaadini hatırlattı. Fadime Hanım'ı bana verecekti, dünürü ne zaman göndereyim diye sordu. Mustafa Bey bu haberi getiren karıyı bastonla kovaladı. Sungurdu'nun bütün dava vekillerini mağazasına çağırarak kız kardeşi Fadime Hanım ve onun ağabeyden olma yarı deli kızı namına vekaletnameler verdi. Miras davası açtı. Bir taraftan yeğenlerinden birisini verip kendisine damat ettiği Sungurlu müdde-i umumisi Rıza Bey vasıtasıyla Kürtleri sıkıştırmaya başlamıştı. Artık her gün sıralı sırasız evler taharri ediliyor, kahveler basılıp Kürtlerin üzerleri başları aranıyor, silah var ihbarı yapılmış gibi delikanlılar karakollarda işkenceye tabi tutuluyordu. Az vakitte Sungurlu'ya yerleşmiş ve ağabeyin hükmü sürerken bütün kazaya bir işgal kuvveti gibi hükmetmiş 200 Kürt ailesi ne yapacağını şaşırmıştı. Rıza Bey suyu başından kesmek için Fadime Hanım'a bir haber yolladı. Çıksın kaçırayım dedi. Kadın razı olmayınca öldüreceğine yemin etti. Evin avlusuna birkaç gece adamlar atladılar, silahlar attılar. Nihayet vaziyeti vahim gören Rıza Bey'in kendisine ağabeyden daha işe yarar bir koca olacağına emin bulunan Fadime Hanım evlenmeye razı olduğunu, yalnız ağabeyse hayattayken bunun imkansızlığını bildirdi. Aynı sebepler her yerde aynı neticeleri meydana getirdiğinden Rıza Bey derhal paçaları sıvadı. Artık Kürt evlerinde gizli gizli içtimalar yapılıyor, delikanlıları ağabeyin kanı yerde kalacak, bizde erkeklik yok mu diye soruluyor, daha sonra evlerin arandığını, namusun ayak altında kaldığını, kimsenin silah taşıyamadığını, daha beteri eğer buna yakın vakitte bir çare bulunmazsa cümlesinin Trakya'ya sürgün edileceği ileri sürülüyordu. Yapılacak işin neticesine bilhassa Fadime Hanım Rıza Bey alınırsa ağabeyin bütün emlaki yabancıya gitmemiş olacaktı. Bu miras üzerinde Sungurlu Kürtlerinin 3 ağası Osman Ağa, Aziz Ağa bir de Rıza Bey anlaştılar. Kâr 3'e bölünecekti. Bu bölüşmeye mani olacak gözünü budaktan sakınmaz kaç delikanlı varsa bazısı para kuvvetiyle bazısı namus belası işe sürülecekti. Plana meselenin iç yüzünü bilmek şurada dursun, böyle bir karardan hiç şüphesi olmayan koca karılar bile yardım ettiler. Gelinlerin tumanları, genç kızların çeyizleri jandarma ayağı altında kalmıştı. Herkes de bilhassa muhacirliğin felaketini geçirmiş olan ihtiyarlar Trakya'ya sürülmekten pek korkuyorlardı. Uzun müzakerelerden, gayretlerden, propagandalardan sonra Vahit Kahraman, Dedo Kahraman ve bir de Süleyman Selçuk namındaki delikanlılar işe razı oldular. Vahit Kahraman askerliğini jandarma olarak yapmış, 1927 Dersim Harekatı'na iştirak etmiş, orada Kürt kardeşlerinden 50-60 tanesini bizzat öldürüp bir o kadarının da ırzına geçmiş, iki çocuk babası bir adamdı. Ankara İş Bankası'nda kavaslık ediyor, bankayı soymak değil, taşına kol süreni bir işaretle öldürecek kadar sadakat gösteriyordu. Müdürler, müdde-i umumiler Vahid'i bastıracak yer bulamıyorlardı. Adeta başlarında taşıyorlardı. Rıza Bey Vahid'in hasisliğini iyi bildiğinden bunları işten sonra kendisine vereceğini vaat ederek önüne birkaç bin liralık desteler koymuş. "Yeğenim, malım mülküm senin olsun yeğenim" diye hitamında en zengin yerlerden bir kız alacağına yemin etmişti. 5000 lira vaat edilen Süleyman Selçuk, Ankara Bekçibaşısı Osman Ağa'nın üvey oğluydu. Bir Türk ana ile bir Kürt babadan doğmuştu. Anası genç yaşında dul kalmış, köyde epey ceviz kırmış, nihayet fettanlığı sayesinde genç bir çoban olan Osman'ın aklını çelip kendisini ona nikahlatmıştı. Osman Ankara'ya ilk göç edenlerdendi. Ankara ilk payitahtlık zamanlarının insansızlık devrini bir türlü anlatamadığından bu ekleme hemşerilerine her zaman büyük ehemmiyet ve imtiyaz vermişti. Osman'ın fazladan Kürt patırtıları sırasında Milli Emniyete ve Emniyet Umum Müdürlüğü'ne büyük faydaları olmuş, Kürtlüğü sayesinde birçok Kürtleri hükümete kolayca teslim etmişti. "Bütün Ankara'yı terbiye ettim, üvey oğlumu terbiye edemedim" diye Süleyman Selçuk'tan daima şikayetçiydi. Süleyman kafasında büyük bir, okunamıyor taşıyan, esmer ufak tefek bir çocuktu. Kumar oynar, hırsızlık eder, dövüşmeyi severdi. Osman Ağa bir taşla iki kuş vurmak, hem Süleyman'dan kurtulmak hem de kazaya iştirak edip ganimetten hisse koparmak için Rıza Bey'in verdiği tabancayı beline bizzat bağlayarak "Seni göreyim, namın buraya senden evvel gelsin, 101 sene verseler seni mahpusla fıstık üzümle beslerim" demişti. Süleyman'a iş bittikten hemen sonra peşinen 2000 lira ile 200 altın da verilecekti. İçlerinde hey heye giden yalnız Dedo Kahraman vardı. Tek gözünü çiçek hastalığı söndürdüğünden yüzünde biraz çopur, bir tane kocaman pek güzel mavi göz vardı. Bütün ömrü ağabeye hizmetkarlık etmekle geçmiş, ona bir baba gibi bağlanmıştı. Paranın lafını bile ettirmedi, intikam alacaktı. Bir arife akşamı Emir Ali Mustafa Bey'i vurmak için Sungurlu Çarşısı'na çıktığı zaman evde 2 aylık karısını ağlar bırakmıştı. Emir Ali Mustafa Bey mahiyetinde 2 tane Çerkez silahşör, yanında müdde-i umumi damadı olduğu halde mağazadan çıkıp evine gelirken 2 kurşunla vurulup öldürüldü. Bu arada müdde-i umumi Recai Bey de kalçasından yaralandı. Katiller karakola gidip teslim oldular. Süleyman da Vahit büyüklerinin aylardan beri ezberlettiği ifadeyi verdi. Ağabeyin katilinden intikam almak için hareket etmişlerdi. Kendilerini bu fiile adliye vekili kapıp koy vermekle teşvik eylemişti. İkisi de ağabeyi nasıl sık sık rüyalarında gördüklerini, onun nasıl başına yeşil bir sarık sarmış olduğu halde "benim kanım hala yerde mi kalacak" diye sorduğunu anlatırken ağlıyorlardı. Yalnız Dedo Kahraman kimseyi öldürmeye kastetmediğini, Emir Ali Mustafa Bey'in ve yanındaki müdde-i umuminin mahiyetindeki Çerkezlere şunları vurun demesi üzerine silahlar atıldığını, kendisinin de bu arada canını müdafaa için silahını havaya boşaltarak karakola kaçtığını söylemişti. Rıza Bey'i de teşvikçi diye tevkif ettiler. İşte Katip Lütfü Efendi'nin müdüre hapishanenin en edepsiz adamı olarak takdim ettiği Rıza Kahraman bu Rıza Kahraman'dı. Ki daha bir gece evveline gelinceye kadar müdüriyet makamında müdür vekili Lütfü Efendi ile karşılıklı rakı içiyor, koğuşta gardiyanların getirdiği iskambil kağıdıyla kılıç çekiyordu. Mahpushaneye mahiyetiyle gelmiş bir Kürt beyi gibi hükmetmekteydi. Lütfü bütün müdür vekilliği sırasında Rıza Bey'in bir sözünü ikiletmemişti. Kendisinden borç namı altında 220 lira da para almıştı. Rıza Bey'in ismi altında yazılan ikinci şahıs Yüzbaşı Bey'di.
4. Ayrımın sonu. Sayfa 47.